Ayrım 22.
Bölüm 41. Emma ile olan uydu bağlantısı kesilir kesilmez Peter köprüyü terk etti ve 45 dakika kadar bir ofise kapandı. Geri döndüğünde Garland hala Emma'nın söyledikleriyle ilgili Ben'le tartışmaktaydı. Allak bullak haldeydi. Adada seri katiller, Lemuel'ün, dolayısıyla da Avrupa'nın bu işle bağlantısı. Bu sefer dizginler elden kaçırılmıştı ve uzaktan kötü kehanet kokuları geliyordu. Peter'ın elinde bir USB anahtarı vardı. Anahtarı portatif bilgisayara soktu. "Ne yapıyorsunuz?" diye sordu Garland. "Karıma bir mektup yazdım. Bu alet görüntüleri iletebiliyorsa metin de iletebilmeli. Ona söylemek istediğiniz ne? Evli misiniz?" "Hayır, öyleyse anlayamazsınız. Seven bir kocanın bu koşullarda söyleyebileceği şeyleri söylüyorum ona. Sizi ilgilendiren bir durum yok. Burada olup biten her şey beni ilgilendirir Profesör Devonk. İçinde bulunduğumuz durumun tam olarak farkında mısınız bilmiyorum. Büyük bir kriz halindeyiz. Hava durumu el verir el vermez Brüksel'e haber vermek gerekir." Peter koltuğunu döndürerek gözlerini Gerland'ınkilere dikti. Buz gibi bir sesle konuştu. "Karımın başına herhangi bir şey gelirse kellenizi 8 saat suda haşlar, sonra da Avrupa Komisyonu'na gönderirim. Şimdi beni rahat bırakın." Garland dilini damağında şaklatarak boyun eğdi. Geride duran Grom'un yüzünde önce kısa bir sırıtış, sonra da allak bullak bir ifade belirdi. Haberleşme sırasında salonda bulunanlar arasında en fazla sarsılan o olmuştu. Omuzları çökmüş, gözlerine umutsuz bir bakış yerleşmişti. Peter, USB anahtarını çıkardı ve bilgisayarı işaret ederek Grom'a hitaben konuştu. "Ekibinizden kim bu zamazingoyu açıp bağlantının engellenmemesini sağlayabilir?" Grom, bunun imkansız olduğunu belirtir bir işaret yaptı. "Zamanınızı boşa harcıyorsunuz profesör. Bu makine tek bir sinyal alabilir ve yollayabilir. O da sadece Fatuhiva'daki öbür portatif bilgisayara. Devrelerinin yönünü değiştirmenin bir yolu olmalı," diye hırçınlaştı Peter. "Yapacakları tek şey karınızla olan bağlantıyı tamamen kesmek olur. İstediğiniz bu mu?" Peter elleri kalçasında kımıldamadan dimdik duruyordu. Birdenbire yandaki masanın üzerinde duran bilgisayarı kaptığı gibi sertçe yere fırlattı. Bilgisayar paramparça olmuştu. Karısının ölüm tehlikesi içinde olduğunu bilen bir erkek için soğukkanlılığın da bir sınırı vardı. Kısa bir süre sonra baş başa kaldıklarında ve Peter çaresizce sakinleştiğinde Ben ona sordu. "Emma'ya yazabildin mi?" "Bilgisayar bağlanamıyordu ama belgeyi yerleştirdim. Bağlantı kurulur kurulmaz yollayacak." "Bu Gaia teorisi hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu Ben. "Tüm ifşaatı kağıda geçirip Grom'a imzalatmadığıma öyle pişmanım ki." Ben üzerinde kuru kafa bulunan bir kazak giymişti. Cebinden aynı zamanda avuç içi bilgisayar olarak da kullanabildiği cep telefonunu çıkardı. "Burada çekmiyor ama birçok işe yarıyor," diye güvence verdi bir düğmeye basarken. Grom'un biraz boğuk sesi hoparlörden yükseldi. "Avcılık biraz da bu virüs gibi. Bir yerlerde beynin derinliklerinde reptilyen korteksin kıvrımlarında gizleniyor. Ve günün birinde insan tükenmişse, zemin de elverişliyse yeni bir biçim altında tekrar ortaya çıkıyor. Bu sefer daha göz alıcı ve hiç olmadığı kadar korkunç olarak hem de." "Bütün konuşmasını kaydettim," dedi Tim ağzı kulaklarında. "Müthişsin. Onu iyi sakla ve bundan kimseye söz etme. Peki söyledikleri hakkında ne düşünüyorsun?" "Neden olmasın? Neden olmasına? Sen genetikçisin ve ona inanabiliyorsun demek. Tüm bunlarda ilginç bir mantık var. Türümüzün devasa bir toplum yaratana dek evrimleşmesi ve bu toplumda etkileşimlerimize hakim olmayı başaran tek sosyoekonomik modelin bize en çok benzeyen model olması. Bu bir tesadüf değildi. Bu sistemin aşırılıklarının bizi yutmasına izin verdiğimiz için bizim doğamızın aşırılıkları da bizi yok etmek üzere ortaya çıkıyor. Engellenmesi imkansız bir biçimde hem de. Acil durumda göstermek gerekmişse de kanıt kabul edilebilir. Ama türlerin evrimi, hakimiyetleri ve yok oluşları milyonlarca yılda gerçekleşiyor. Bu kadar hızlı olması mümkün değil. Bizim düşüşümüz yükseklik seviyemize göre olacak. Yani baş döndürücü bir şekilde. Sadece birkaç yüzyılda insan kendisinden önce hiçbir türün beceremediği kadar yeryüzüne hakim oldu. Bizden önce dünyada hüküm sürmüş olan bütün yaşam biçimlerinin bu işi başarabilmesi için milyonlarca yıl geçmesi gerekti. Ve bazen de 1000 kat daha az sürede ortadan kayboldular. Bizim için de aynısı olacak. Homo sapiens biz anlamadan Homo economicus'a dönüştü. Ve bu insan bizi varmamız gereken yere doğru çekti. Bizi büyük bir hızla yok edecek olan Homo entropius'a doğru. Ama bu çılgınlık. Belki Bu arada ben ikimiz canımızı nasıl kurtarırız diye düşünüyorum. Temkinli davranmamız gerekecek. Neyi ima etmek istiyorsun? Anlamaya çalışıyorum. Baştan başlayalım. Grom hem araştırmacı hem de asker. Muhtemelen DGSE tarafından istihdam edilmiş. Çünkü albay olduğu halde özel sektörde faaliyet göstermeye devam ediyor. Çalışmaları sırasında her şeyin düşünüldüğü, eksiksiz doğa üzerine bir teori geliştiriyor. İnsan yaşamın tasarılarına hizmet etmek için çok güçlü hale geliyor. Ama aynı zamanda fazla güçlenmiş bu haliyle yeryüzünü, ona can veren anayı yok edemesin diye kendisini yok edecek virüsü de birlikte taşıyor. Kesin kanılara sahip ve ordu mensubu olduğu için Grom, üstlerini durumun aciliyeti konusunda ikna etmekte hiçbir zorluk çekmiyor. Özellikle de seri katil sayısında bir patlama yaşandığını ve bu sayının üstlü olarak artmaya devam ettiğini onlara kanıtladığında, artık sadece ulusal güvenlik değil, dünya güvenliği tehlikededir. DGSE ona krizin ciddiyeti oranında bir bütçe ayırıyor. Grom, muhtemelen içgüdülerin, özellikle de şiddete bağlı olan içgüdülerin genetik mekanizmasını belirlemek için incelemek üzere denekler istiyor. Belki de sürecin önünü kesebilmeyi ummaktadır. Bu araştırmayı halka neden açıklamıyor? Başka araştırmacılar da ona yardım edebilirdi. Herkese çok yakında kendi kendimizi yok edeceğimiz, daha da fenası sürecin zaten başlamış olduğu ve bir mucize gerçekleşmedikçe bu konuda pek bir şey yapılamayacağı söylenseydi gezegenin hali ne olurdu düşünsene. Evet, kaos yaşanırdı diye kabul etti Ben. Böylece Grom ve arkadaşları seri katilleri incelemeye karar veriyorlar. Mesele şu ki gazetelere küçük ilanlar vermek yeterli olmuyor. Üstelik aciliyet göz önüne alınırsa çok sayıda deney yapılmalıdır ve protokollerle, meslek ahlakı gerekleriyle kaybedecek vakit yoktur. Geriye tek bir çare kalıyor: bilinen katilleri kaçırmak. DGSE Avrupa çapında daha önce hiç görülmemiş bir operasyon gerçekleştiriyor ama her şey mümkün olmuyor. Özellikle de bu kadar kısa zamanda. Örgüt BND'den, Alman gizli servisinden yardım istemeye karar veriyor. Onlar da işbirliğine yanaşıyor. Muhtemelen ellerinde meselenin bütün verileri yok ama karşı tarafa güveniyorlar. Katiller doğada serbest kaldıklarındaysa BND tüm teması yitiriyor. DGSE de onlara sırt çeviriyor. "Bu noktaya nereden varıyorsun?" diye sordu Ben. "Gerland'la birlikte olan adamlar BND'den, öyle değil mi? Peşinde oldukları kişi Gerland değil, daha çok Grom'la ilgileniyorlar. Grom ve DGSE'nin neler tasarladıklarını bilseler de Avrupalı bir yüksek görevliyle birlikte buraya gelirler miydi? Senin bulduğun notlarda bazı tutuklulara el konması konusunda BND'nin yardımından söz ediliyordu. Hepsi bu. Eğer bizimle birlikte buradalarsa ve göründüğü kadarıyla Grom'un ağzından laf almaya çalışıyorlarsa bunun nedeni aldatılmış olmaları. Bize gelince bu üst düzey insanların arasında sıkışıp kalmış vaziyetteyiz." "Allah kahretsin," diye fısıldadı Ben alnını tutarak. "Bir planın var mı?" "Hayır, ama haber alma mantığına göre düşmanının elde edemediği bilgilere ne kadar sahipsen o kadar güçlüsün demektir. Bu durumda pazarlık şansın artar. Onlardan hızlı yol almalıyız. Şimdilik Gerland arşivlerin kendisinin yanında köprüde olduğuna inanmayı sürdürerek 3 bekçi köpeğini seferber ediyor. Ama bu durum uzun sürmez. Yardıma ihtiyacımız olacak. Kimden yardım alabiliriz peki? Hoşuna gitmeyeceğini biliyorum ama ben ona güveniyorum." "Feniye mi?" "Evet, çok zeki bir kız. Bize faydası olacağına eminim." Peter bu işin eğrisini doğrusunu bir süre kafasında tarttı. "Tamam," dedi. "Jacques Fregant'ı da işin içine dahil edelim. Bodrum'u gördü, bize yardım edebilir." Ben Fanny ile konuşmaya gittiği sırada Peter da Fregant'ı aramaya koyuldu. Adamı koronografta yakaladı. "Bakın hele, sizi pek göremiyoruz. Ders için mi geldiniz yoksa?" diye şakalaştı astronomların sorumlusu. "Daha çok bir hizmet istemek için." "Ya elbette, belki de bir dolabın yerini değiştirmek gerekiyordur. Ne dersiniz?" "Hayır. Ayrıca bu konuda ağzınızı sıkı tuttuğunuz için size teşekkür ederim. Grom ve Gerland bir bilgi savaşına girişmiş durumdalar ve biz de ortalarında sıkışıp kaldık. Eğer Grom'un başını ağrıtmak gerekiyorsa yanınızdayım. Bunu bilmemesi şartıyla. Bu herif beni korkutuyor." Peter'ın düşüncesine göre Fregant durumu pek ciddiye alır gibi değildi. Grom çok büyük bir olasılıkla DGSE'ye bağlı. Gerland'aysa bence kendisi bunu bilmese de BND, yani Alman gizli servisi mensupları eşlik ediyor. Fregant'ın neşeli tavrı kayboldu. tekrar oturup duvarlara bakarak düşünmeye koyuldum. Size zarar vereceklerine mi inanıyorsunuz diye sordum. Bilmiyorum derken göğüs geçirdi Peter. Tahminimce işler kötüye giderse Jeremy'yi bize çektirmeye, açıklamalarımıza itibar edilmemesi için önümüze gölge düşürmeye, buna benzer şeyler yapmaya çalışacaklardır. Ama gerçek şu ki bu konuda kesinlikle bir şey bilmiyorum. Tam olarak ne yapmamı istiyorsunuz? Aşağıda bulduğumuz tonlarca kağıdın arasında bizimle birlikte gömülmenizi. Her şeyi kaybedebilirsiniz, biliyorum, ama zaman kazanmak için size ihtiyacım var. Fregent kollarını kavuşturup tereddüt içinde düşündü. Sizi ikna edebilecek hiçbir gerekçem yok diye itirafta bulundu Peter. Anlayışla karşılarım eğer. Hayır, anlamıyorsunuz. Reddetmek için iyi bir sebep arıyorum ama bulamıyorum. Bu durumda güneşten fışkıran sıcak gazlar 2-3 gün bekleyebilir diye düşünüyorum. Ben arşiv odasında bir rafın üzerine kahve termosuyla sütlü ekmekler koymuştum. Fanny yanakları biraz kızarmış vaziyette Peter'ın elini sıktı. Size yardım etmekten memnun olurum dedi. Ben bu işin sizin açınızdan doğuracağı sonuçları anlatmış olmalı eğer. Her şeyi biliyor diyerek Peter'ın sözünü kesti ben. Hazırlıklıyım. Bu durum beni korkutmuyor diye ekledi Fanny. Bu laf Peter'ı rahatlatmadı. Belli bir miktar kaygıyı yeğliyordu. Bu en azından Fanny'nin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin farkında olduğunu kanıtlardı. Ben size personel fişlerini kapsayan bütün klasörleri gösterecek. Birlikte katillerle ilgili olan fişleri ayırarak eksiksiz bir döküm çıkaracaksınız. Katiller mi? Diye karşılık verdi Jack. Evet, seri katiller. David Groom'un araştırma konusu bu. Tıbbi imtiyaz belgelerinin onaylanması işi bir aldatmacaydı. Kesinlikle öyle. Bu sırada siz ve ben de bütün bu dosya kutularına didik didik edeceğiz Jack. Size şüpheli görünen her şeyi bana göstereceksiniz. İşe koyuldular. Benle Fanny kimseyi rahatsız etmeden üzerinde tartışabilmek için belge yığınını alıp gittiler. Jack Fregent ise ilk bir saat boyunca düzenli bir ritim tutturmakta zorlandı. Sık sık anlamını kavramadığı ya da sövüp saymasına yol açan notlarla karşılaştığında duraklıyordu. Peter artık hesaplarla ilgilenmemeye karar verdi. Listelemeler çok zamanını alıp az bilgi sağlıyordu. Araştırmasını genetikle ilgili raporlarla sınırlayacaktı. Petrus adında bir doktor Richard Goldschmidt'in umut vadeden canavarlar teorisini seri katil sayısındaki patlamanın muhtemel bir sebebi olarak ele alınması gerektiğini açıklıyordu. Genetikçilerin çoğu bu teoriyi biliyordu ve Peter onu hatırlamakta hiç zorluk çekmedi. Goldschmidt, gelişmeye müdahale eden genlerle ilgili mutasyonların aynı türe ait çok farklı değişkeler doğurabileceğini ve bunun tek bir aşamada gerçekleşeceğini doğruluyordu. Bu türlü dönüşüme uğrayan bireyler daha iyi uyum sağlayabiliyorlar ve bazı durumlarda türün geri kalanının yeterince hızlı mutasyona uğramadığı yerde hayatta kalmayı başarabiliyorlardı. Petrus yalnızca bu sıçrayışlar olasılığını düşünmek değil, aynı zamanda genetik sapmayı yüceltmeyi de tasarlamak gerektiğini yazıyordu. Ona göre bir türün evrimi en azından insan söz konusu olduğunda tesadüfe bırakılamazdı. Peter kahkahayı bastı. Petrus'taki itidal eksikliği onu pek inanılır kılmıyordu. Bir tür genetik önsel yazgıya inanarak insanda evrimleşmenin doruğunu gören bir meczup daha. Peter okuduğu şeyle dalga geçerken Fanny ile ben içeri girdiler. 36 kişiler dedi genç sosyolog. 36 katil. Size bir plan çıkarmak için fişlerini okudum. Ben de onları 4 kategoriye ayırdı diye belirtti Fanny. Estevenard şu şekilde bir sınıflandırma geliştirmiş. Psikozlu hastalar, deliler ve ilkel katiller için kurt adamlar, çift kişilikliler ya da davranışlarından mesul olmayanlar için iblisler. İçe dönük münzeviler için Frankensteinlar ve nihayet zeki ve hilekar münzeviler için vampirler. Peki bu ne kazandırıyor bize diye sordu Peter. Kurt adamlardan, kaçıklardan oluşan büyük bir pay da var. Dosyalarını görecektim Peter. Fanny işlerinden bazı bölümleri okudu bana. Bunların hayvandan hiçbir farkı yok gibi. Sonra birçok iblis ya da Frankenstein geliyor. Adada en tehlikelilerin bunlar olduğundan kuşkuluyum. Dekor içinde eriyip gidecek ve muhtemelen işin içinden sıyrılmak için göze çarpmamaya çalışacaklardır. Ancak uygun şartlar ortaya çıkarsa harekete geçeceklerdir. Hepsi bu. Vampir yok mu? Olmaz mı? 9 tane hem de. En beterinden sapkınlar. Baskın, yalancı, dalavereci, sadist tipler bunlar. Aralarında kadın var mı? Hayır. Groom sadece erkekler üzerine odaklanmış. Belirtmek gerekir ki kadın seri katil nadir görülüyor. Tahminimce bunun nedeni kısmen eski çağlarda avcının erkek olması ve dolayısıyla avcılık içgüdüsünün onda bulunması. Bu saptamalar için teşekkürler. İşimize yarayabilir. Ben eniştesine yaklaştım. Biraz önce Emma bir grup katilin bir tekniği ele geçirdiğini söyledi. Kurt adamların işi olamaz bu. Onların yeterince örgütlenmiş ve öngörülü olabileceklerine ihtimal vermiyorum. Buna karşılık akıllarında serbest kalmak ve tekrar öldürmeye başlamak için kaçmaktan başka düşünce olmayan vampirlerin işi olması makul görünüyor. Yani Peter fazla hata yapan diğerlerinin aksine vampirler kurnaz ve temkinliler. Onlarca suç işlendikten sonra yıllarca süren kovuşturmaların ardından tutuklanmışlar. Karaya ayak basarlarsa doğayla bütünleşmeyi başaracak ve her şeye tekrar başlayacaklardır. Onları bulmak için yıllar ve bir sürü ceset gerekecek. Yüzleri biliniyor öyle değil mi? Diyerek düşüncesini belirtti Fregan. İşe yüzlerini değiştirmekle başlayacaklarından bir an bile kuşku duymuyorum. Estetik cerrahi mucizeler yaratıyor. Söylemek istediğim şu ki Pasifik'e bir saatli bomba bırakıldı ve bizler onu etkisiz kılabilmek için zamanın lütfuna kalmış durumdayız.